Ayrım 10. Menzil. Bir tarikatın iki yüzü. Saygı Öztürk. Sayfa 106. Rüyasında sahte din alimlerini öldür. Sevap kazan denilince şeyhi öldürmeyi planladı. Şeyh Abdülhakim Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı o dönem adı Durak olan köyüne geldiğinde köyün sahibi suyun olmadığı bu köyü bir an önce satmak istiyordu. Susuz köyü kim alacaktı? Fiyatta anlaştı ve şeyhe araziyi sattı. Şeyhin ilk işi köyde su arattırmak oldu. Kuyular vuruluyor ama bir türlü su bulunamıyordu. Bazı dini öykülerde olduğu gibi köyde artık suyun çıkmayacağına inanılıyordu. Şeyh bastonuyla kazılacak yeri işaret etti. Kazıldı ve su çıktı. Suyla birlikte köye bolluk bereket de gelmeye başladı diye anlatıyor köylüler. Köyü satan ağa suyu görünce köyü şeyhten geri almak için harekete geçiyor, vadiliye gidiyor. Bitlis'ten bir ağa geldi. Köyümüzü elimizden zorla aldı. Topraklarımızı almak için elimizden geleni yapacağız. Bunlar bize karşı gövde gösterisi yapıyor. Etrafında insanlar toplanıyor, çoğalıyor. Huzurumuz kalmadı. Onları devlet gücüyle buradan gönderin diyor. Vali ağayı dinledikten sonra ben gidip köyü boşaltmalarını bizzat kendim söyleyeceğim diyor. Ne kadar sert mizaçlı olursa olsun şeyhin karşısında herkes saygıyla duruyor, hatta suspus oluyordu. Sofilere vali ile Şeyh Abdülhakim arasında geçen konuşma şöyle anlatılıyor. Sizi gördüm, tanıdım, çok mutlu oldum. Siz nazik bir fidansınız, sizin kırılmanızı istemiyoruz. Buyurun, talebiniz nedir valim? Kavga gürültü çıkmadan geldiğiniz yere dönmenizi arzuluyoruz. Vali Bey, sizinle bir anlaşma yapabilir miyiz? Nasıl? Vali Bey, etrafımda kaç kişi var sayabiliriz? Diyelim ki 30 kişi. Bir ay sonra yine sizi buraya bekliyoruz. Niyetimiz Allah rızası için değilse siz geldiğinizde ne beni ne de bu 30 kişiyi göreceksiniz. Niyetimiz Allah rızası içinse emin olun, gördüğünüz bu 30 kişi 300 kişi olur. Buna hiç kimse de engel olamaz. Vali bir ay sonra gelir ve arada çok fark vardır. Şeyh menzile yerleşmiştir artık. Şeyhlerin yaşamı okuduğu kitaplardakine benzemiyordu. Şeyhi zehirli iğneyle öldürmek isteyen Murat Erol, Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Gazi Mahallesi nüfusuna kayıtlıydı. Köye geldiğinde Hacı Bekir Çelik'in evine misafir olmuştu. Hacı Bekir ile şeyhin arası arazi anlaşmazlığı yüzünden açıktı. Anlatılanlara göre Şeyh Çelik ailesine araziyi kendisine satması için baskı yapıyordu. Aralarında bu yüzden gerginlik vardı. Şeyhi öldürmek isteyen Murat Erol'a da bu yüzden Hacı Bekir Çelik, oğulları Muzaffer Çelik, Yasin Çelik, Enver Çelik'in yardımcı olduğu düşünülüyordu. İfadelerde buna ilişkin iddialar vardı. Şeyhin zehirlenme girişiminden sonra tutuklanmışlardı. Kahta Cumhuriyet Savcılığı tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 7 Mayıs 1991 tarihi ve hazırlık No 1991 Taksim 153 sayılı iddianamede olay şöyle anlatılıyordu. Olay tarihinden evvel sanık Murat Erol dini yönden bir arayış içerisinde bulunuyordu. Tasavvufa merak sardı. Kendisine bir mürşid-i kamil aradı. Bu sebeple daha önceleri İzmir ilinde Fethullah isimli, Gülen o tarihte İzmir'de bulunuyordu, Saygı Öztürk, birinin yanına gitti. Ancak buradaki hayat kendi okuduğu dini kitaplardaki İslami hayata uymadı. Bu nedenle burayı terk etti. Daha sonra Murat Erol, Süleymancı ve Nurcu tabir edilen gruplara girdi. Ancak bu grupların da İslami yaşantılarını beğenmedi. Daha sonra İstanbul'da Nakşibendi tarikatının önde gelenleri olan Mahmud Efendi'ye gitti. Burada da gerçek bir yaşantıyı bulamadı. Daha sonra orada tanıdığı Hamdi isimli grubun içine girdi. Orada da istediği İslami yaşantıyı bulamadı. Daha sonra orada tanıdığı Hamdi isimli, yani Hamdi Kadiroğlu, şahıs, menzil köyünde bir şeyh olduğunu, ona gitmesini, oradaki yaşantıyı bulacağını söyledi. Olay tarihinden 1,5 ay önce menzile geldi. Okuduğu kitaplardaki sahabe yaşantıya uymadığı, aklına ahir zamanda sahte alimlerin türeyeceğini, bu sahte din alimlerinin öldürülmesi halinde büyük sevaba kavuşacağını okudu. Bu kitaplardan ve dinlediği çeşitli vaazlardan esinlendi. Mehmet Raşit Erol'un sahte din alimi olduğuna kanaat getirdi. Bu nedenle Denizli iline gittiğinde bu şeyhi öldürmeyi kafasına koydu. Bu nedenle rüyada Peygamber Efendimiz'i gördü ve kendisinin yaptığı işin doğru olduğunu söyledi. Bu nedenle hemen çalışmalara başlayıp uzaktan kumandalı bomba imal etti. Daha sonra Denizli'de bir şırıngaya zehir alarak olay tarihinden 3-4 gün önce Kahta ilçesine geldi. Burada daha önce tanıştığı Çelik ailesine ilk gelişinde şeyhin kerametlerinin bulunmadığı sahte din adamı olduğunu söyledi. Böylece Murat Erol da şeyhin sahte din alimi olduğu kanaati kuvvetlendi. İkinci gelişinde ise Çelik ailesine menzil şeyhini öldürmeye geldiğini söyledi. Bu amaçla imal ettiği bombaları ve zehirleri gösterdi. Bir de silah istedi. Ancak Çelik ailesinin ruhsatlı silahı vardı. Kendisine silah bulunacağı söylendi ama bulunamadı. Bayram günü Murat Erol oluşturduğu bombayı caminin içerisine ve cami dışındaki avluya koymak istedi. Ancak etraf kalabalık olduğu için bombayı koyamadı. Koysa bile şeyhle birlikte bazı masum vatandaşların ölebileceğini düşündü. Bombayı Muzaffer Çelik ile Hacı Bekir Çelik'e verdi, saklamalarını istedi. Zehirli iğne şırıngası bulunan enjektörle şeyhin yanına bayramlaşmaya geldi. Bayramlaşma maksadıyla elini öpeceği sırada elinin içine sakladığı enjektörü şeyhin eline batırarak şeyhin vücuduna enjekte etti. Ardından şeyhin etrafındaki şahıslarca olay yerinden kaçamadan yakalandı. Dışarı çıkarıldığında köyde bulunan çok kalabalık olan şahıslarca dövülmek istendi. Ancak o sırada şeyhi korumakla görevli olan polisler sanık Murat Erol'u kalabalığın içerisinden çıkartarak arabaya bindirdiler. Erol bıçakla yaralandı. Şeyh ise Adıyaman Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldı ve hayati tehlikesi kaydıyla müşahede altına alındı. Daha sonra taburcu edildi. Sanık Murat Erol sahte din alimi olduğu gerekçesiyle şikayetçi Mehmet Raşit Erol'u öldürmeyi kafasına koydu. Ve bu meyanda bomba hazırladı, zehir enjektör aldı ve bu malzemeleri Denizli'den Kahta ilçesine getirdi. Tasarlayarak, planlayarak, taammüden adam öldürmeyi planladı. Bu planı da uygulama safhasına geçti. Ancak suçu tam teşebbüs aşamasında kaldı. Murat ve Adem dışında kalan sanıkların ise sanık Murat Erol'un şeyhi öldüreceğini bildiği halde ona silah aradıkları, evlerinde barındırdıkları ve Murat'ın bomba koymaması nedeniyle bombayı sakladıkları ve böylece sanığın suçu bilerek isteyerek fer'i fail olarak katıldıkları anlaşılmıştır. Şeyh yüzünden adliye ve emniyet birbirine girdi, suçlamalar ağırdı. Şeyhin zehirlenerek öldürülme girişimiyle ilgili soruşturmada çok garip olaylar yaşanıyor. Ağır Ceza Başkanı'nın emniyete gelip sanıkların ifadesini almaya çalıştığına ilişkin tutanak düzenleniyor. Tutanakta hakimin, şeyhin karşısında el pençe divan durduğuna bile yer veriliyordu. Emniyet 1. Şube Müdürlüğü'ne, bugünkü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, hakim ve savcı ile yaşanan olay 9 Temmuz 1991 tarihinde saat 11.55'te şöyle rapor ediliyordu. İlimiz hakimi M. Feyyaz Karabel'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yazmış olduğu 05.07.1991 tarihli dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı tarihli emirleriyle müdürlüğümüze intikal etmiş olup dilekçenin gereği olarak 1. Şube Müdürlüğü'nün 9 Temmuz 1991 gün ve 3628-531 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Cevdet Mete kişiye özel konu hakkında gerekli yazı yazıldı. Bu mazrufu yani zarfı 09.07.1991 günlü saat 11.30 sıralarında Adliye Sarayı'na giderek zimmet karşılığında Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Cumhuriyet Başsavcısı sekreterine biraz beklememi emrettiğinden ben Cumhuriyet Başsavcısının makamının giriş kısmında bekledim. Daha sonra sekreteri kanadıyla beni çağırdı. Bana hitaben bu ne biçim yazı, bu yazının bu şekilde yazılması mı konuşulmuştu diye sordu. Ben kendisine yazıdan bilgim olmadığını, konunun içeriğini bilmediğimi söyledim. Bana hitaben birinci şube ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Ben Cumhuriyet Başsavcısının sekreterinin yanında birinci şube müdürlüğünün harici telefonu olan 118-28 no'lu telefonu çevirdim. Birinci şube müdürlüğünde sorgu büro amiri olarak görev yapan komiser Hüsem Çelikbaşı ile görüştüm. Bu görüşmede Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Metin görüşmek istediğini bildirdim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısının sekreteri Cumhuriyet Başsavcısını 118-28 no'lu telefonla görüştürdü. Bu yazıyı dürsün büksün münasip bir yerine soksun. Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met bana hitaben, bu ne biçim yazı, beni niye karıştırıyorsunuz? Beni böyle şeye daha önce de karıştırdınız. Benim hakkımda müfettişe ifade verdiniz. Ben bunların tümünü biliyorum. Kimin ne ifade verdiğini biliyorum. Sende telsiz yok mu? Ceylan Bey'e anons edin, çabuk yanıma gelsin dedi. Ben de telsiz olmadığını söyledim. Daha sonra ise al bu yazıyı Ceylan Bey'e ver, dürsün büksün münasip bir yerine soksun dedi. Ben boynumu büktüm, yani kafamı salladım. Bu sırada Cumhuriyet Başsavcılığı makamında iki kişi vardı. Bu iki kişiyi tanımıyorum. Daha sonra zarf içinde götürdüğüm kişiye özel yazıyı bana uzatarak sert bir şekilde bunu Ceylan Bey'e ver, bu yazıyı dürer büker Ceylan Bey'in münasip yerine sokarım, vallahi sokarım gibi sözler sarf etti. Ben kişiye özel yazıyı zarfın ağzı açık şekilde Cumhuriyet Başsavcısından alarak geldim ve sorgu büro amiri Hüsem Çeliktaş'a yazıyı zarf içinde verdim. Durumu bilginize arz ederim. 09.07.1991 saat 11.55. Yargı ile emniyet arasında kavga giderek büyüyordu. Artık her konuşma tutanağa dökülüyordu. Zarfın içindeki yazıya tepki gösteren Cumhuriyet Savcısı Cevdet Met, birinci şubeyi aradığında sorgu amiri Hüsem Çeliktaş da aşağıdaki tutanağı düzenledi. 09.07.1991 günü saat 11.40 sıralarında birinci şube müdürlüğünde görevli olduğu bir sırada şubeye ait 118-28 no'lu telefondan Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met'in aradığının tarafıma bildirilmesi üzerine Hakim Feyyaz Karabel'in 05.07.1991 tarihli dilekçesinde şubemizce verilen cevabi yazı ile ilgili telefonla yapılan görüşmede Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met, siz ne biçim birinci şubesiniz. Böyle yazı yazılır mı? Müfettişe ifade verdiğinizi biliyoruz. Allah sizi kahretsin. Beni bu işlere niye karıştırıyorsunuz? Ceylan komiser acele yanıma gelsin gibi sert bir şekilde tehditle karışık sözler sarf ettiğine dair iş bu telefon tutanağı tarafından tanzimle imza edildi. 09.07.1991 saat 11.50. Bitmiyordu. Artık iş tam bir yargı emniyet savaşına dönmüştü. Saat 11.50'de tutanak düzenleniyor, aynı gün saat 14'te Hüsem Çeliktaş'ta yine ağır ifadeler bulunan bir tutanağı imzalıyordu. Emniyet müdürü savcıya bağırdı, şıha bağlı olacağınıza, Allah'a, devlete, bayrağa, temsil eder göründüğünüz adalete bağlı olunuz. 09.07.1991 günü saat 14 sıralarında Adıyaman Emniyet Müdürü Süleyman İkizer'e makam telefonundan Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met aradı. Sonraki dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı görevinde de bulunacak olan Süleyman İkizer, 1. Şube Sorgu Büro Amiri Komiser Hüsem Çeliktaş'ın da tanık olduğu konuşmaya ilişkin şu tutanağı düzenledi. Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met son derece asabi ve yüksek bir ses tonu ile bu yazıyı Ceylan mı yazdı? Biz sizden bunu mu istedik? Feyyaz Karabel'in, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi üyesi, polis sorgusuna gelmediğini yazmanızı istemiştik. O Ceylan denen adamı acele bana gönder. O yazdığı yazıyı münasip yerine sokacağım. Ağzına bilmem ne edeceğim. Açıkçası sıçacağım. Size güvenmiştik. Bundan sonra görürsünüz gibi birçok küfür ve tehdit savurdu. Ben kendisine savcı bey lütfen makul ol. Ben kimseye emniyet müdürü olarak yalan beyanda bulunmalarını emredemem. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Feyyaz Karabel sorguya seninle beraber gelmiş hem de birkaç sefer. Adli soruşturmanın sahibi sensin. Eğer Feyyaz Karabel'i korumak için yalan söylemek icap ediyorsa sen söyle. Polisimi alet etme dedim. Gönderdiğimiz yazı da zaten bu anlamı taşıyor idi. Emniyet Müdürlüğü Şube 1, BR Sor 0907-1991 tarih ve 3628-5031 sayılı Hakim Feyyaz Karabel'in dilekçesi hakkında. Daha da hiddetlendi. Komiser Ceylan Arslan'ı kendisine göndermemi ısrarla istiyordu. Ben savcı bey, Ceylan'ı sana göndermem. Yazıyı getiren polis memuru Arif'e Ceylan hakkında söylediklerini söylemeye kalkarsın. Ceylan bildiğin kolay lokma değildir, olay çıkartır. Adliye ile polisin arasını iyice açmış olursunuz dedim ve gönderdim. Sonra Cevdet Met benden bu sefer daha yumuşak alttan alır şekilde ''Sayın müdürüm sen o adamlarına fazla güvenme. Seni severiz. Olay sırasında tabii sen yoktun. Birinci şube bizim gözümüzden düştü. Her türlü güvence verdiğimiz halde sana hiç baskı yapmadılar. Üstelik komünistlerle bir olup komünist müfettişe Feyyaz Karabel sorgulamaya katıldı diye ifade vermişler. Bizim bakanlıkta adamlarımız var, biz her şeyi biliyoruz.'' Bundan sonra görürsünüz, her sanığı doktora çıkaracağım. En ufak bir şeyde işkenceden tıkacağım içeriye deyince dayanamadım. Şıha saldırana polisin işkence yapmasını mubah sayacaksınız. Şıha bağlı olacağınıza, Allah'a, devlete, bayrağa ve her şeyden önce temsil eder göründüğünüz adalete bağlı olunuz. Bizim kimseden korkumuz olamaz, biz işkenceci değiliz. İşkence nasıl şahsa saldırana yapılmamış ise kimseye yapılmamıştır. Şıha saldırana işkence yapılsaydı demek mubahtı, aferin size dedim. Bu kadar ağır konuşmama rağmen kızacağına aldırmazlıktan geldi. Yalvaran bir ses tonuyla sayın müdürüm, inan biz seni severiz. Bu mesele lütfen aramızda kalsın. Sen bizim hedefimiz değilsin. Ne olur o bana yazdığınız yazı ile Feyyaz'ın dilekçesini bana geri gönderin. Kayıtlardan da silin. Yırtalım ve unutalım gitsin dedi ve ısrarlı bir şekilde bu ricayı destekleyici ifade ve komplimanlar yaptı. Ben işte yırtıyorum sen merak etme dedim. Güvenmiyor ve geri istiyordu. Ben vallahi işte yırttım diyerek Feyyaz Karabel'in dilekçesini ikiye ayırdım. Telefonu kapattım. Yanımda bütün bu olanlara tanık 1. Şube Müdürlüğü Sorgu 1 Amiri Hüsem Çeliktaş atıldı. Durun müdürüm ne yapıyorsunuz? Öğleden önce bu savcı beni telefonla tehdit etti. Hedef biziz. Bu adamların ne yapacaklarını ve hangi komployu hazırlayacaklarını bilemem. Bu yazı ileride bizim için belge olacaktır deyince hak verdim. Yazı ve dilekçeyi kendisine iade ettim. Aynı gün saat 17'ye doğru Hakim Cahit Hacı Haliloğlu telefonla aradı. Sayın müdürüm bize bu yapılır mı? Biz bugüne kadar sizi milliyetçi bilirdik. Hep polisi koruduk. Bundan sonra bizden yardım beklemeyin gibi sözler sarf etti. Bende hukuk dışı hiçbir yönümüz yoktur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da size muhtaç olacağımızı sanmıyorum dedim ve konuşmamı kestim. İşte bu telefon tutanağı aynı gün tarafımdan tanzimle imza altına alınmıştır. 09.07.1991 saat 18. Yargı ve emniyet arasındaki Şeyh skandalının gizli raporunda yer alan çarpıcı bilgiler. Yargı ve emniyet arasında ipler tamamen kopmuştu. Cumhuriyet savcısı ile birlikte Ağır Ceza Mahkemesi üyesinin şüphelileri sorgulamaya gelmesi bardağı taşırmış, emniyet mensupları ise hakimin sorgulamaya girdiğini tutanağa geçirmişlerdi. Üstelik hakimler şeyhin karşısında el pençe divan dururken şeyhin tanıklarına ne söylemeleri gerektiği bile tembihlenmişti. Soruşturmanın jandarmadan alınıp Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne, sonra Adıyaman'dan alınıp Kahta İlçe Emniyet Amirliği'ne verilmesi gerilimi daha da arttırmıştı. Hele hakimin sorgu odasına girdiğine ilişkin tutanak olayı farklı bir yere götürüyordu. Savcı hakimi kurtarmak için çaba gösteriyordu. Hakim savcılığa dilekçe verecek, kendisinin emniyette sorgu odasında olup olmadığının bildirilmesini isteyecek, emniyette bu yönde cevap vermeyince ilişkilere küfür karışacak, bunlar aynen tutanağa da geçirilecekti. Şeyhin zehirlenmek istenmesiyle ilgili çok gizli rapor hazırlayan Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, 1. Şube Müdür Vekili Ceylan Arslan, Sorgu Büro Amiri Hüsem Çeliktaş, İstihbarat Şube Müdür Vekili Abdullah Erhan, İstihbarat Şube'de görevli Şinasi Ertuğrul tarafından imzalanıp Emniyet Müdürü Süleyman İkizer'e sunulan 22 Nisan 1991 tarihli çok gizli raporda olay başından itibaren tüm ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Ancak bu raporu emniyetin kendiliğinden mahkemeye göndermesi mümkün olmuyordu. Sanık avukatlarından Mustafa Köroğlu, emniyetin şeyhin zehirlenme girişimiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını öğrenmişti. Duruşma sırasında taleplerini sıralarken emniyet tarafından olayın gelişimiyle ilgili bir rapor düzenlenip düzenlenmediğini sorulmasını, böyle bir rapor varsa mahkemeye gönderilmesini talep etti. Emniyet zehir zemberek bir rapor hazırlamıştı. Polise göre yaşanan skandallar rapora şöyle aktarılıyordu. 16 Nisan 1991 günü yani Ramazan bayramının ilk günü polis evinde il protokolüne mensup zevat ile bayramlaşmak üzere bulunduğumuz sırada Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Muhammed Topal'ın saat 11.30 sıralarında gelerek Emniyet Müdür Vekilimiz Mehmet Güven'e ilimiz Kahta ilçesi Menzil veya Durak köyünde ikamet eden Nakşibendi şeyhlerinden M. Raşit Erol'un suikasta uğradığının bildirilmesi üzerine Emniyet Müdür Vekilimiz M. Raşit Erol'un ilimiz devlet hastanesine getirilmesi nedeniyle olay konusunda bilgilenmek için 1. Şube, Asayiş Şubesi ve Mıntıka Karakolu'ndan ekipler sevk etmiştir. Bilahare başta Sayın Valimiz olmak üzere protokole mensup bazı şahıslarla hastaneye gelinmiş ve M. Raşit Erol'a geçmiş olsun temennisinde bulunulmuştur. Hastane içinde ve dışında gerekli güvenlik tedbirleri aldırılmış, 1. Şube ve İstihbarat Şubesi'nden oluşan bir ekip, Komiser Hüsem Çeliktaş'ın yönetiminde olayla ilgili geniş bilgi ve soruşturma için Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmişlerdir. Emniyet Müdür Vekilimiz protokole mensup şahıslarla hastaneye gittiğinde, ilimiz Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met, Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Feyyaz Karabel'in hezeyan ve heyecan içinde Sayın Valimize bu olayın örgüt tarafından işlendiğini, soruşturmaya acele başlanılmasını, sağa sola emirler yağdırarak söylediklerini, Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Halil Baysal'ın da orada bulunması ve olayın jandarma bölgesinde cereyan etmesinden dolayı olayın soruşturması jandarmanın yürütmesi gerekirken adı geçen şahısların Sayın Valimize jandarma bu olayın üstesinden gelemez. 1. Şubenin özel soruşturma yöntemleri var. Bu şahsı hemen yatırmak lazım gibi ulu orta sözler sarf etmişlerdir. Jandarma komutan vekilinin yanında bu sözlerin sarf edilmesine jandarma komutanının soruşturmadan sonra olayın örgüt tarafından işlenip işlenmediği anlaşılır dediği duyulmuştur. Görgü tanıklarının ifadelerine ve ilk bilgilere göre olay şöyle cereyan etmiştir. 16 Nisan 1991 günü saat 10 sıralarında M. Raşit Erol'un menzildeki yerinde bayramlaşma sırasında kimliği bilahare tespit edilen Denizli ili Babadağ ilçesi Gazi Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bircan Hatice oğlu 1973 doğumlu Murat Erol isimli şahsın daha önceden temin ettiği zehirli şırıngayı üzerine alarak bayramlaşmak için M. Raşit Erol'un yanına vardığında tokalaşma sırasında üzerinde taşıdığı zehirli şırangayı aniden çıkarmış ve avuç içine saplamak istemiş. Şahsın elini çekmesi üzerine elinin dış kısmına da zehirli şırıngayı batırmıştır. Orada bulunanlar tarafından ilk müdahaleyi müteakip M. Raşit Erol ilimiz devlet hastanesine intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Yapılan kontrolde zehirli şırınganın avuç içine ve elinin dış kısmına batırıldığı tespit edilmiştir. Olay faili Murat Erol anında yakalanmış olup M. Raşit Erol'un dükkanlarından birini çalıştırdığı tespit edilen Trabzon ili Merkez Arafil Boyu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyinoğlu 1967 doğumlu Adem Kazan tarafından Murat Erol bıçakla sırtından yaralanmıştır. Her iki sanık jandarmaca gözaltına alınmıştır. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 121.